Ayrım 5. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas, sayfa 59. 4. kısım. Bumerang bombalar. Arjantin'den dönüşünden beri yoksulluk Auguste Cole'nin yakasına yapışmıştı. Barınağı Choisy-le-Roi'da, Raffinery Caddesi üzerinde havasız ve ışıksız bir kulübeydi. İş olarak haftada 20 frankla bir hammallık bulmuştu. Bifteğin kilosu 3,5 frank olduğundan patates ve evde yapılan ekmekle besleniyorlardı. Bu rejimle kızı 10 yaşındaki Sidoni ne de yeni genç eşi kurbanlar ırkından az kavgacı ve daima hasta yumuşak bir genç kadın olan Mary için iyiydi. Wyan bir ara patronuna "Karımın ilaçlara ihtiyacı var, kızım doyasıya yemiyor" demeye girişmişti.
"Vaz gelir bana" diye karşılık vermişti öbürü. "Benim çalıştırdığım onlar değil."
Artık umudu yoktu. Hatta doğal bilimlerin incelenmesi ve onların halka yayılması kitaplığında genel sekreter rolü onu az tutkulandırıyordu. 32 yaşında yine de başka yüz binlerce işçiden daha yoksul olmayarak açlıktan geberirken zenginler küstahça işkembelerini şişirmeyi sürdürüyorlardı. O ise buna dayanamıyordu. Bu 1893 yılının 8 Şubat'ında pis kokulu Panama skandalı Paris 1. İstinaf Mahkemesi'nde bir çözüm bulmuştu. Yargıçlar protestoların karşısında iflas yüzünden batmış olan ve intihar eden küçük gelir sahiplerinin sayısının çokluğu önünde bir kereliğine kendi dünyalarından kimseleri Legion d'honneur taşıyıcısı Ferdinand de Lesseps'i güveni kötüye kullanmaktan 5 yıl, mühendis Eiffel'i Cottu ile Marius Fontan gibi kamuya karşı dolandırıcılıktan 2 yıl hapse mahkum etmeye boyun eğmek zorunda kalmışlardı. Olayın yargılanmak için 5 yıl bekletilmiş olduğu ve savcının az zaman önce Ravachol'a karşı pek amansız bir şekilde saldırtılmış olan o Guesnay de Beaurepoir'ın soruşturması sırasında kendisine tanınmayan iyi kalplilik hazinelerini meydana çıkardığı doğrudur. Öyle ki 15 Haziran'da hükümlüler skandal içinde skandal olarak bir yargılamanın zaman aşımına uğramasını öne sürerek özgürlüklerini tekrar kazanabilmişlerdir. 104 milletvekili ayrıca kanalın adamları tarafından satın alınmıştı. Bu örtbas edilmeye girişilmesine rağmen ispatlanmıştı. Aynı şekilde bir bakanı, kamu işleri bakanı Bailhoy'u da 2 yıl hapse mahkum etmek gerekmişti. Bütün Fransa bu pis kokulu sular içine batıp çıkıyordu. Arjantin'den dönüşünden beri Nisan 1893'te Wyant yalnız bundan söz edildiğini duyuyordu. İyi beslenmiş ya da daha büyük bir gençliğin atılganlığı içinde bu pislik yanında sadece bir mitingler düzenleme ya da sömürülen bir halk tarafından kendilerini bir kez seçtirdikten sonra meclisin kokuşmuş akvaryumu içinde yalnız yağlanmakla uğraşan o dünya tıkınıcıları üzerine vitriyollu yazılar kaleme almış olacaktı sadece. Fakat burada darlık, sıkıntı son sabırla hareket eğilimlerini kemirmişti. Adalete haber vermek, gösteri yapmak, tehdit etmek neye yarardı? Çünkü toplantılara katılan ayaklanıcılar ne denli kalabalık ve inanmış olurlarsa olsunlar hiçbir şey değişmeyecek değil miydi? Bir zamandan beri bir fikir, bir ışıklanma sarmıştı onu daha çok. Yaşantısına bir anlam verecek olan büyük bir çığlığa benzer bir patlayış arzusu. Bütün çıkış yolları kapadınca ölüm kalıyordu. Fakat davaya hizmet eden örnek bir ölüm, öç alıcı pek yüce bir eylem. O 27 Aralık 1861'de kimsenin kendisini istemediği bir dünyada doğmuştu. Ardende asker olan babası annesinde ilk gebelik belirtilerinde çekip gitmişti. Annesi az sonra bu günah yavrusunu fazla bulan bir adamla evlenmişti. Ne babası istemişti onu ne annesi. 13 yaşında trenle Paris'e doğru kaçmıştı. Ondan önce başka Rimbolar bunu yapmışlardı. Fakat o bilet olmadığı için kontrolör tarafından yakalanınca mahkemelerin karşısına götürüldü. Savcı o arada Korsika'da jandarma olan babasına yazdı. Karşılık bu çocuğun annesi eskiden gerçekten metresimdi. Fakat onun herkesçe bilinen kötü davranışı beni kendisinden uzaklaştırdı. Çocuk gibi o da bana büsbütün yabancı oldu. Onun için rica ederim, Bay Savcı, onu annesine geri gönderiniz. 20 frank ilişiktir. Fakat bu parayı kendimi hiç zorunlu duymaksızın salt acımadan dolayı veriyorum. O zaman savcı annesine yazdı. Karşılığının özü, genç vayanı kabul etmek olanaksızdır. Kocam beni kapı dışarı eder. Yargılama masrafları 16 franga yükselmiş olduğundan yaşayışını sürdürmeye atılmak için genç Auguste 4 frank kalmıştı. Dilenci, serseri, pastacı çırağı, ilk sınıfları bunlar oldu. Sonra kunduracı, bir termometre yapımcısının yanında işçi, rençber, bir Marokkencinin yanında gündelikçi. Bir gün Charleville'de diye anlatıyor daha sonra sorgu yargıcına. 17 yaşındaydım ve açlıktan ölüyordum. Bir lokantaya girdim, et, sebze ve peynir ısmarladım. Hesap 90 santim tutuyordu. Ödemeye sıra gelince patron kadına, "Bayan, beni tutuklatınız, param yok." dedim. Bu kadın bir acıma jesti göstermedi ve beni bedava çöplenmekten 6 gün hapse mahkum ettiler. Ondan az sonra serserilikten 3 gün daha. Birkaç yıl sonra da çalmamış olduğu, fakat beylik kışkırtıcı ustabaşının dolabının içine sokuşturduğu bir çift çizme yüzünden 3 ay hapis. Genç dayanaksız anarşist olmuştu. Tehlikeli anarşist mi Vayan? Tatlı ve iç alemine dalmayı seven bakışı, yüksek alnı sinek kaydı tıraş edilmekten aşınmış çukur yanakları, açlığın sonucu sarı teniyle bir çile çekinin yüzüne sahipti. Mizacı onu şiddetten çok okuyup incelemeye doğru götürüyordu. Anarşizmi bir kış akşamı bilmem hangi şehre gelirken rastlantı olarak ana yollar üzerinde keşfetmişti. Her zamanki gibi açtı ve üşüyordu. Bir salonda ışık vardı. Yöresel bir grup toplantısı yapılıyordu. İçeri girmişti, sıcaktı. Bu tanımadığı kimselerin söyledikleri kelimeler yüreğini yakmışlardı. Kardeşlikten, özgürlükten, zenginliklerin ortak hale getirileceği bir dünyadan söz ediyorlardı. Wyant en sonunda gerçek ailesini bulmuştu. Paris'e yaşamaya gelince başkentin uluslararası dernek, işçi öncüsü, karşı yurtseverler birliği, doğanın çocukları, Charon'un kara bayrağı, gün ışımasının adamları, Batignolles'in panteri adlarıyla bol bol bulunan özerk topluluklardı. Hepsi adili, doğruyu, iyiyi ve onlara varmak için en hızlı yolları aramaktaydı. O barınaksız, geçmişsiz genç bu okulda doğa tarihini, felsefeyi, astronomiyi incelemeye koyuldu. Amacı insanın evrendeki yerini biraz anlamaya girişmekti. Elbette kimyayla da uğraşıyordu. Çünkü dünya kendiliğinden değişmezdi. Tiranların baskısını gevşetmek için dinamitten iyice yararlanmak gerekiyordu. Hepsi biraz saf olarak ütopyadan günlük direngenliğe gidip gelen, yoksulluğun yıpratması arasında arzusunca hareket etmekte fazla ağır bulduğu, yeni doğmakta olan sendikacılık için hiç eğilimsiz, stratejisiz ya da buna pek az sahip, başkaldırmacı, grev ya da sosyal devrimden önceki zamandan ufak tefek kazançlar sağlayan kişi. Bir hata olarak onun idealinden hiçbir şey anlamayan, küçük yoksulluklar yüzünden hırçınlaşmış bir kadınla evlenmişti. Bu ona iki çocuk vermişti ki, yalnız biri, Sidoni, sağ kalmıştı. Montmartre Bağımsızları grubunun sekreterliğine atanmış, sonra 1889'da, o sırada Valenton Caddesi'nde oturuyordu, Villeneuve Saint-Georges başkaldıranları sekreterliğine getirilmiş, düşünceli fizyonemi, tatlı bakışlı, gürültüsüzce hemen hemen dilsiz gibi pek basitçe yönetim yapıyor, pek ılımlı bir tutanağın okunmasından sonra söz isteyen bazı delegelere söz vermekle yetinen diye tanımlıyor, onu o zamanki propagandacı Charles Malato. Bununla birlikte gelmeyen ihtilale karşın ve karısının homurdanmalarına karşın Wyant baş dönmesine daha direniyordu. Bir seraba sarılıp tutunuyordu. Başka yerde, başka bir kıta üzerinde, henüz kapitalist baskısıyla kirlenmemiş bir yerde minyatür bir toplum kurmaya gitmek. Bir kaçakçılık mı? Kuşkusuz. Fakat belki de savaş içinde bir yön değiştirme. Çünkü o Wyant örnek göstermeyi başarırsa başkaları ona katılmaya gelirler, başkaları değişik ülkelerde aynı şeyi yaparlar ve yakından yakına bürümüş, iyilik yapıcı kurtlarla kemirilmiş eski uygarlık sonunda yıkılacaktır. 1890'da her şeyi terk edip Sidoni'yi dostlarına emanet ederek rüyalardan gözleri kamaşmış halde bir şilebin ambarında yola çıkmıştı. Rio'da karaya ayak basmış, Paraguay'a doğru hükümetçe verilmiş bir izin elde etmiş olduğu Gran Chaco yönünde ülkenin içine dalmıştı. O sırada Fransa'da kalmış olan arkadaşlarına yazdığı mektuplar vaatlerle doludur. Biri özellikle Kasım 1890'da yazdığı şöyle diyor: "Kocaman bitkiler gün batışında yangınla tutuşuyorlar. Bazen bu parıltıları görerek mırıldanmaktan kendimi alamıyorum. Voici le Parc Rouge, Deserite Cuite Tombouge." Dipnot: İşte kızıl paskalyalar, yeteneksiz pis odandan ayrıl. Bu yitik kıtada 20 kadar genci birleştirebildim ve başkanı olduğum bir felsefe kulübü kurabildim. Kendimizi bilimlerin incelenmesine verdik. Biri yıldızları gözlemliyor, öbürü böceklerin yaşamı üzerine eğiliyor ve herkes küçük seçimli topluluğumuzda rolünü oynuyor. Gerçekler diye kendi isteklerini alma sanatı. Çünkü gerçekte yalnızlık, dev sivrisinekler, kan emici örümcekler, bir avuç manyoka ile bir parça pastırmayı elde etmek için çekiştiği kırmızı karıncalar. Öldürücü güneş altında oturulamayacak bir toprak üzerine dikilmiş sefil barakasının içinde nasibi buydu. Temas edilecek insanlar olarak ancak alkolle alıklaşmış birkaç sığır çobanı, aşırı bir aptallıkta yararlanılamaz soysuzlaşmış kızılderililer vardı. Ufukta bir iyi vahşi yoktu. Yıldızları seyretmek kimseyi ilgilendirmiyordu ve uyum boş bir kavramdı. 3 yıl dayandı, sonra başı eğik, bu kez kuruntularını yitirmiş olarak geri döndü. Yine de bir patlamanın göz kamaştırması içinde kesin bir durum almak istemekte yalnız değildi. Daha ileride iş başında göreceğimiz Rus terörcülerinin etkisiyle Fransız anarşistleri bombalara, burjuvalara esinledikleri korkulara ve devrimin gelişini hızlandırmak için bundan sağlayabilecekleri gösterişli propagandaya güveniyorlardı. Bombalar komünün insan kırımından henüz kendine gelmemiş olan halka savaşın mümkün olabildiğini ispatlayacaklardı. Bulaşma ile karanlıktan hakiki bir ordu ortaya çıkartacaktı. Özellikle millet meclisi hedef alınmıştı. Bourbon sarayını, adalet sarayını, polis müdürlüğünü havaya uçurtmak amaçlarımız bunlardı. Ve olanak göz önüne alınmıştı. Önceden yalanıyorduk bunun için. O sırada Revolite'nin müdürü olan Jean Grave daha sonra şöyle itirafta bulunacaktır: "Haber getiricilerinden bunu öğrenen polis zaten böyle bir şeyden korkuyordu. Polis müdürlüğü arşivlerinde yığılan raporlar buna tanıklık ediyorlar. Anarşist yoldaşların bütün uğraşmalarının arasında tam toplantı halinde Bourbon Sarayı'nı havaya uçurtma saplantıları daima incelenmiştir," diyor biri. 11 Aralık 1892'de işlemlerin tam hızla yürüdüğü saatte borsanın galerilerinin birinci katında tüm özel bir gözetleme yapmanın yararlı olacağına inanılıyor. Millet Meclisi'nin içeri sızma girişimi yapılabilecek giriş yerinde de aynı şey diyor bir başkası 15 Kasım'da. 15 Nisan 1893'ten beri Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı görevlerini üzerinde taşıyan Charles Dupuy, salt erkinlik yanlısı propaganda ile erişilen başarıdan kaygılanıyordu. Bir gün İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Puy Baro'da "Sosyalistleri ve hükümet darbesi kışkırtıcılarını ben üzerime alıyorum," diyor. "Onları nereden tutacağımı biliyorum. Fakat bu anarşizm virüsünden korkuya kapıldığımı itiraf ederim. Yok edilmesi söz konusu olan bu virüstür. Benim gözlerimde hakiki bir büyük tehlikeyi oluşturuyorlar." Durgun kimseler bile gerçekten olgu yoluyla propaganda yapanları sempatik bulmaya başlıyorlardı. Kendilerini adlandırdıkları gibi bu anarşinin adaletçileri toplumun aşırı adaletsizliğe karşı çok kimsenin duyduğu dehşeti gürültülüce açığa vurmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Salt erkinlik öğretisi aristokratik salonlara ve burjuva çevrelere dek usul usul sokuluyordu. Polis anıları değerli bir tanıklık meydana getiren Ernest Rhino şöyle belirtiyor: "Bu geleceğin dinini görmek ve bir çiçek parfümünü koklamaktan çok kendi kendine bir aydın kişi beraatı vermekti." Gözde silahı hile ve tuzak olan iki yüzlü kurnaz ve düzenci adam Puy Baro bakanı dikkatle dinledi. "Sonuç olarak bana kanunlar çıkartırsanız sizi anarşist tehlikesinden kurtarmayı üzerime alıyorum," diye karşılık verdi. Güncel yasalarla kendimi güçsüz ilan ediyorum. Madem ki bizde dernek kurma hakkından yararlanıyorlar, toplantılarını dağıtmak ne işimize yarar? Basın üzerindeki yasayı değiştirmedikçe ve onun özgürlüklerini kısmadıkça propagandaları nasıl durdurulur? Anarşistleri kanun dışı etmek, onlar için fikir suçunu geri getirmek gerekir. Bakan da tam bu görüşteydi, fakat bu kararı nasıl almalıydı? Mecliste bunu onaylamak için bir çoğunluk bulacak mıyım? Jaurès'in kürsüden gürleyerek bana karşı birey özgürlüğünün garantilerini, insan hakları bildirisini, 1789'un ilkelerini, kalabalığı aldatan bir boş kelimeler yığınını, yönetim yapmayı olanaksız kılan bir sürü laf salatasını öne sürecektir. Rhino istisna yasalarına oy vermekten başka kurtuluş olmadığı ve parlamenterleri buna karar almaya kandırmak gerektiğinde ikisi karara vardı diye devam ediyor. Buna daha güvenle varmak için Puybarod'un polis müdürlüğünde araştırmalar genel müdürü, yani anarşistleri avlamada uzmanlaşmış dört birliğin büyük patronu ve müdürün sağ kolu olarak atanmasında uyuştular. Kasım ayında Wyant'ın sıkıntısı son sırrına varmıştı. Artık dayanamıyordu. Para aramaya koyuldu. Bayan Paul Reclus'den en ünlüsü coğrafyacı Elise Reclus olan bilginler ailesinin bir üyesinin eşinden 20 frank borç aldı. 100 frank da anarşist bir gece hırsızından. Bunu 20 Kasım'da meclise 9 Aralık'a dek bir bomba atma kararını kesinlikle aldığı tarih olan 20 Kasım'da tuttuğu bir patlama günlüğünde anlatmıştır. Fakat bir ayrıntı onun için sonsuzluğa dek bilinmez kalacaktı. Bu Charles Jacot adlı bir anarşistin sonradan Ernest Rhino'ya açığa vuracağı noktadır. Talihsiz adamın tam temizletici patlamalar düşlediği anda polis müdürlüğü kendi tarzınca umutsuzları aramaya koyulmuştu. Ama hiç de eylemlerini yapmalarını önlemek için değil. Wyant ise tam bir iyi niyetle içtenlikle kendini verdi. Ama ona manevra yapıldı dedirtiyor Rhino bilgi verircesine. Fikir için canını tehlikeye atmaya kararlı olduğu biliniyordu. Kayboldu, aranıyordu. Eski arkadaşlarından George denilen R. adlı biri mahsus cezaevinden çıkartılmıştı. Sonunda metresini onun arkasına takarak gizlendiği yeri buldu. Jaco'nun hafif bir abartması. Kuşkusuz kesinlikle Wyant değil, fakat hem gürültülü hem fazla öldürücü olmayan bir bomba atabilme yeteneğinde istenilen şeyi yaptırabilen herhangi biri aranıyordu. Bununla birlikte George kol başına sözde sigorta ajanı ve reklamcı, fakat gerçekte polis ajanı Bay M'ye idealisti görmüş olduğunu haber veriyor. M'nin raporu üzerine Wyant'a bir memur gönderiliyor ki onu derin bir yoksulluk içinde buluyor. Memur kendisini ona tuttuğu yanın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır hırsız bir anarşist olarak tanıtıyor. Ona 5 altın veriyor. Bu Wyant'a sıkıntılı durumdan kurtulmasını ve Paris'te bir oda kiralamaya gelmesini sağlıyor. Tam tamına Daguerre Caddesi 70 yapılacak suikastin ayrıntıları herhalde o sırada iki adam arasındaki bir konuşmada hatırlatılmıştır. Ölümlere meydan vermezse jestin daha etkili bir örneklik edebileceği olgusu. Polis müdürlüğünün katılmasının sine qua non koşulu. Wyant bombasını bu odada hazırladı. George ona elemanlar sağlamıştı. Bu elemanlar belediye laboratuvarından geliyorlardı. Bunun içindir ki çivi kutusu pek az hasar yaptı. Belediye laboratuvarı tedbirlerini almıştı ve zaten George kaygılı olmadı. Aynı gün ele verilme halinde başka yerde olduğunu ispatlamak için tekrar kendini cezaevine koydurtmaya gitti. Fakat Wyant bir kimseyi ele verecek adam değildi. Jaco'nun belediye laboratuvarından sağlanmış olduklarını söylediği bu elemanlar başlıcası yeşil barut ile Wyant'ın aktarlardan satın almış olduğunu, kendisinin anlattığı çeşitli kaplar, sülfürik asit için bir cap tüp ve yemleme barutu, kabara denilen çiviler ve tenekeden küçük bir tencere arasında hiçbir karşıtlık yoktur. Jaco'nun tanıklığı ispatlanabilir gibi görünüyor. Bununla birlikte Wyant 8 Aralık'ta şöyle not ediyor: "Benim kurtulmam hemen hemen imkansız. Ölüm düş kırıklığına uğramışların sığınağı değil midir? Fakat hiç değilse yeni çağın doğuşunu çabuklaştırmak için yapabildiğimi yapmış olmanın mutluluğu ile öleceğim." 5. ayrımın sonu. Sayfa 69.